أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. Bahsimiz akaid konusudur. Geçen hafta Hak Teala'nın sıfatları ve isimleri konusunu başlattık. Bir giriş yaptık geçen haftaki bahsimizde. Ben kendi kanaatime göre tam hakkı eda olunmadı geçen haftaki bahsin. Dolayısıyla müsaadenizle bu hafta da yine geçen haftaki bahsin biraz üzerinde durayım. İnşallah bu konular çünkü önemli konulardır. Ne kadar adımımızı sağlam atarsak o kadar kalıcı ve o kadar derin inşallah marifet bize nasip olur. Dedik ki Allah Tebarek ve Teala'nın esma, sıfat bunları bilmeden önce ilk başta birkaç soruyu cevaplamamız icap ediyor. Birinci soru ki geçen hafta arz etmemiştim, şimdi arz edeyim. O da budur ki bu Allah'ın sıfatlarını ve isimlerini bilmenin ne gereği var gibi bir soru insanın zihnine gelebilir. Kısaca bir cevap arz edeyim ki bu konuyu bilmek bizler için hayata önem taşıyor. Niye? Çünkü varlık alemi Hak Teala'nın eseri olduğuna göre ve Hak Teala'nın varlık alemindeki hakimiyeti de onun sıfatlarının ve isimlerinin tecellisi ve onların etkisi altında olduğuna göre bizim bütün yaşantımız ve akıbetimiz tamamı Allah Tebarek ve Teala'nın bu sıfatları ve isimlerinin etkisi altındadır demektir. Biz eğer bu konuda marifetimiz yeterli marifet olmazsa bu durumda yaşantımızın şekillenişi yanlış olabilir. Akıbetimiz konusunda yanlış adımlar atabiliriz. Bilhara biz gerek bunları bilelim ki yaşam biçimimiz de Allah Tebarek ve Teala'nın bu varlık alemindeki tecellisine uygun olarak, o düzene uygun olarak ve akıbetimizin güzellikle sonuçlanabileceği şekilde bir yaşam biçimini seçelim. Dolayısıyla bu konudaki marifet çok önemlidir. İnsanlar bu konudaki marifete göre kendilerine şekil veriyorlar, yaşantılarını düzenliyorlar. Ve bizim akıbetimiz de bu konudaki bilgimize ve bu bilgi karşısında aldığımız tavra göre şekillenecektir. Dolayısıyla çok önemli bir konudur. Bu bahsten öte yine cevaplamamız gereken asıl konuya girmeden önce üç soru vardı geçen hafta arz etmiştim. Onlardan birincisi aslında şudur ki doğru siz bu konuda istiyorsunuz, bahsi yapasınız ve Allah'ın isim ve sıfatları konusunu ele alıyorsunuz ama mümkündür ki mesela iddia edenler var. Bu konu da bilgi edinmek beşerin gücü dışındadır. Beşer ne Allah Tebarek ve Teala'nın sıfatı konusunda ne isimleri konusunda herhangi bir bilgi edinme gücüne ve o donanımına sahip değil. Bu iddiayı eden hem inkarcılar bu iddiada da bulunur. Yani aslen Allah'ı kabul etmeyen ateist düşünceli insanların da böyle söylemleri var. Hem de Allah'a inanıp kendilerini mümin kabul eden kişiler de bu sözü söyleyenler var. İnanan kişiler diyorlar ki biz Allah'ın ne isimlerini bilebiliriz ne sıfatlarını bilebiliriz. Bize düşen sadece amenna demektir. İman edelim. Ama Biz iman edelim Allah var, iman edelim Allah'ın bir takım isimleri var ve o isimleri de çağıralım ama bir bunları anlamamız, bunları bilmemiz, ne anlama geldiğini, burada marifet sahibi olmamız ki böyle bir şey bizim gücümüz dışındadır. Dolayısıyla sadece biz bize emredilene inanacağız ama nedir, neye inanıyoruz, bu isimlerin anlamı nedir, bundan biz ne gibi bir marifet sahibi olduk, bu konular diyorlar ki bizi aşan konudur. Ateist düşünceli insanlar da diyorlar ki ister Allah'ın varlığı olsun, ister Allah'a ait isim ve sıfat, bunlar beşerin bilgi ufukunun, bilgi donanımının ötesinde bir konudur. Dolayısıyla bu konulara girip bahsetmek aslında beşerin vaktini zayi etmesidir. Dolayısıyla böyle bir iddiada bulunanlar var. Biz burada birinci olarak gerek bu soruyu cevaplayalım ki yani bu konudaki bilgi edinmek, yani Allah'ın Allah konusundaki marifet edinmemiz, Allah konusunda isimleri ve sıfatları ve haktaların varlığı, hem isim ve sıfatları konusunda bilgi edinme imkanına sahibiz. Allah Teala bize bu donanımı vermiş, bilgi edinme yollarını açmış. Bunu ilk önce bir bahsetmemiz lazım. İkinci, eğer bize sabit oldu ki biz Allah Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını bilebiliriz, burada bilgi sahibi olabiliriz. Burada ikinci soru şu ortaya çıkıyor ki, bizim bu bilgi edinme donanım ve yolları hangileri? Biz hangi yollarla bu bilgi edinebiliriz? Biz acaba bu bilgileri edinmek için yani bilgi yolları, bizde hangi yollarımız, hangi yollara başvurmalıyız ki bu konuda bilgi sahibi olalım? Üçüncü soru ise burada, bu bilgi yollarını da bildikten sonra ve bu bilgiden, bu yollardan bir takım bilgiye edindikten sonra edindiğimiz bilginin değeri konusu, ne kadar bilgi, bilgimizin derinliği ne kadardır? Bu konuda acaba biz tam manasıyla bilgi edinebilir miyiz? Yoksa bilgimizin bir sınırı var. O sınırı nedir? Bu üç arz edeyim ki soruyu cevaplamamız lazım. Birinci soruya gelince elbette ki biz bunu biliyoruz ki eğer Allah Tebareke ve Teala'nın isimlerini, sıfatlarını bilmeyen Allah hakkında bilgi edinmeye çalışsak, Allah Tebareke ve Teala insanoğlunda bilgi yolları sayılıdır. Bizde insan dört yoldan bilgi toplayabilir. Bir, hisleriyle bilgi topluyor. Yani Allah Tebareke ve Teala bizim varlığımızda bir takım donanımlar, hissetme donanımları, görme, duyma gibi bu hisler vermiş ki biz kendi varlık aleminde bir takım şeyleri bu hislerimiz yoluyla bilgi ediniyoruz, tanıyoruz. Birinci bilgi edinme yolumuz hislerimizdir. İkinci bilgi edinme yolumuz aklımızdır. Histen öte bizde Allah Teala akıl denen bir cevher, bir güç koymuş ki o da bizim bilgi edinme yollarımızdan birisidir. Biz akılla bir takım şeyleri fark ediyoruz, biliyoruz. O konuda fikir sahibi oluyoruz. Üçüncü yolu ki insanda vardır. Mesela o da herkeste olmasa bile bir takım insanlar diyorlar ki biz bir takım şeyleri de keşif şuhud yoluyla mükaşefe, biz mesela diyelim ki bize bir takım keşif denilen, şuhud denilen hal olur. O hallerde biz bir takım bilgiler ediniyoruz. Bilgi edinme yollarımızdan birisi de keşif şuhuddur. Beşerin varlık aleminde bilgi edinme yollarından sonuncusu ise vahiydir. Yani insana vahiy yoluyla Allah Tebarek ve Teala bizatihi insana vahy ederek اَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ İnsana bilmediğini öğretiyor. Yani vahiy de insana bilgi veren yollardan birisidir. Şimdi biz burada yani sorumuz budur ki bu bilgi edinme yollarıyla, metotlarımızla biz acaba Allah Tebarek ve Teala hakkında herhangi bir hala bilginin değerinde bahsimiz yoktu. Aslında bilgi edinme imkanımız var mı yok mu? Bunun cevabı açıktır ki bilgi edin buradaki cevap müsbettir. Yani aslında bu gibi konuların bahsetmenin kendisi yani inkarcı da ki inkar ediyor Allah'ı ve Allah'ın isimleri konusunda bilgi edinmek diyor ki bizim bu konuda bilgi edinme imkanına sahip değiliz. O da bildiği bir şey yani kendisince bir takım önce bir bilgi olup bir tasavvur oluşmuş onun zihninde. Eğer hiçbir şekilde bu alanda mutlak olarak bilgi yolu kapanmış olsaydı aslında gerek hiçbir şekilde bu konu yani Allah'la ilgili Allah'ın varlığı, Allah'ın isimleri, sıfatları konusu gündeme gelmemeliydi. Eğer insanın hiçbir şekilde bilgi edinme bilgisi az çok onda işimiz yok. Hiçbir şekilde fark etme imkanı yoksa bu konuları bilme imkanı yoksa insanın bilgi edinme imkanı olmayan bir konu insanın gündemine gelmiyor. Yani meçhul olan bir konu bahs konusu olmaz. Aslında biz bu konuyu tartışıyor isek ise bu konuda bilgi edinme imkanımız var mı yok mu? Allah'ın varlığından, Allah'ın isimlerinden hala ister müsbet ister menfi anlamda. Bu kendisi bunu gösterir ki bir bilgi bizde ilk başta oluşmuş. Biz o bilgi üzere tartışıyoruz. Dolayısıyla bu tartışmanın kendisi az veya çok bir bilginin olduğunu gösterir. Bu evvelen. Bu ateistlere vereceğimiz cevap olur aynı zamanda. Ateistlere diyoruz ki siz gidiyorsunuz gibi hiç bu alan bizim yani ufukumuzun ötesinde bir alandı. Peki nasıl siz bu konuda tartışmaya, inkara gidebiliyorsunuz? Demek ki inkara gidiyor iseniz ise, tartışmaya bizimle giriyor iseniz ise bu bunu gösterir ki burada bilgi edinme yolu var. Ama gelelim inananlara. Onlara diyeceğimiz başka cevaplar da var. O da şu ki bir inanan olarak hepimiz biliyoruz ki biz Allah'a ibadet etmekle görevliyiz. Bizim vazifelerimizden birisi Allah'a kulluk etmektir. Ve malumdur ki kulluk marifetsiz olamaz. Allah ki Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ibadetin farz kılınması demek ki bir şekilde bilginin mümkün olduğunu gösteriyor. Yoksa eğer bilgi olmasaydı ibadet farz olmazdı. Keza mesela diyelim ki o hadis-i şerifteki buyuruyor ki ben mehlukatı yarattım ki likey u'ref. Mehlukatı mesela ben yarattım ki tanınayım. Bu gösterir ki yani Allah'ın tanınması, Allah konusunda bilgi edinmek mümkündür ki Allah Teala böyle buyurmuş veya ibadet etmeyi farz kılmıştır. Bu ikinci olarak. Üçüncü olarak eğer Allah konusunda, isimleri konusunda, sıfatları konusunda bizim bilgi edinme imkanımız olmasaydı Allah konusunun, Allah tarafından gönderilen dinin, resulların, davetlerin anlamı kalmazdı. Allah'ın bütün davetleri, bütün gönderdiği elçiler insanları Allah'ı tanımaya davet etmişler. Allah konusunda marifet sahibi olmaya, onun isimlerini, onun sıfatlarını bilmeye ve baştan sona bütün mesaj budur. Allah'ı tanıyın marifet bu mesajı. Demek ki Allah'ı tanımak bir şekilde mümkündür ki bize bu emredilmiş Allah tarafından. O halde demek ki bu sözü ki bizim acaba bilgi edinme imkanımız var mı? Malum ki bilgi edinme imkanımız var. Burada o zaman bu bahsten geçtikten sonra iki tane bahs önümüze yine kalmış oldu. İki tane sorumuz. Birincisi peki bilgi edinme imkanımız varsa hangi yol, hangi bilgi yollarını, metotlarını, araçlarını kullanarak bilgi edineceğiz. Arz edeyim ki burada hemen yine dönmemiz gerekir. Bizim bu şeylerimize, bilgi edinme araçlarımıza, onları analiz etmemiz lazım. İkinci bahsede buydu ki bu hala bir bilgi edindik, bu bilgi ne kadardı? Biz nereye kadar gidebiliriz? Yani Allah Teala konusunda derinlemesine, tam manasıyla Allah'ı bilmek anlamına, Allah konusunda hakikatini bulmak anlamına bir bilgi edinebilir miyiz? Yoksa bizim bilgimizin bir sınırı var, o sınırda durmak zorundayız. Ve zaten bize de bilgi edinin daveti de bu sınıra kadar gelmektir, onun ötesinde değildir. Acaba bu mudur? Birinci sorunun cevabına gelince, biz bilgi edinme araçlarımızı, donanımlarımıza döndüğümüzde görüyoruz ki, ilk başta bizim bu bilgi edinmemizde, ilk başta bizim hepimizde normal bilgi edinme aracı iki taneydi. Bir, hissiydi, bir de akıl. Keşf, şuhud o kadar normal bir yol değil. Vahiy de yine bizim hepimizde ilk başta olan bir yol değil. Biz ilk başta bütün bilgilerimizi bu iki kanaldan elde ediyoruz. Bir hisle, bir de akılla. Hisse gelince, malumdur ki his, bizim hislerimiz sadece madde olan maddi varlıkları algılayabiliyor. Yani bir maddi varlığı biz hislerimizle algılayıp onun özelliklerini, vasıflarını, sıfatlarını, niteliğini, niceliğini analiz edebiliriz. Madde olmayan bir varlığı biz göremeyiz ki, hissedemeyiz ki. Hiçbir hissimiz orada çalışmaz. O zaman demek ki Allah hakkındaki bu birinci bilgi edinme yolumuz kapalıdır. Biz hiçbir şekilde hislerimizi kullanarak, hislerimiz de Allah'ın ne kendi varlığını, ne de ki isimlerinin ve sıfatlarının varlığını ve niteliğini, niceliğini, özelliğini anlama imkanına sahip değiliz. Bu arz edeyim ki birinci yol demek ki önümüze kapalı. His yoluyla Allah konusunda biz bilgi edinmeye kalkmamız yanlıştır. Mümkün değil bu ala. His ancak maddi varlıklarda biz kullanıyoruz. Zaten maddeden öteye de geçemez. Gelelim arz edeyim ki bundan sonra öteki bir yol daha var. O da bizler için menfidir. O da keşf şuhud. Keşf şuhudu bu da yine öyle müsbet bir yol değil. Niye müsbet bir yol değil? Çünkü evvelen keşf şuhud denilen herkeste yoktur. Bu keşf ve şuhud denilen bir bu yolla bilgi edinmenin kendisi bir riyazet gerektiren bir takım yani özel bir konumda oluşan bir şey. Herkeste olmayan bir yolla o zaman bu konuda bilgi edinemez. Herkes bu yolla. Sonra ilaveten bu yolda bir bilgi edinsek bile güven vermez bize. Niye güven vermez? Çünkü bu yolda edindiğimiz bilgiyi sağlama yolu elimizde yoktur. Bu konudaki yani mesela diyen ben bir mükaşefe oldum. Mükaşefe dedik ki aynen rüya görmek gibidir. Rüya görmek gibi bir yöntemle edinilen bir bilgi insanın onun mesela sağlaması tam manasıyla herkesin elinde olmadığına göre bu yolda pek öyle olumlu bir yol değil Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını tanımakta. Kalır iki tane yol. Bir akıl, bir de vahiy. Zaten bizim Allah'ın vasıflarını, sıfatlarını, isimlerini bilmede de itimat edebileceğimiz, dayanacağımız ve bilgi edineceğimiz yollar bu iki tanesidir. Bir akıldır, bir de vahiydir. Akla gelince akılla biz yani Allah tebarek akıl bize Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda bilgi verebilir. Nitekim Allah'ın asıl varlığı konusunda da bize bilgi veriyor. Nasıl ki biz Allah'ın varlığını akılla çözüyoruz. Yani akıla müracaat ettiğimizde biz tahlil ettiğimizde görüyoruz ki akıl bizi kendi analiziyle diyor ki Allah denilen bu alemi yaratan bir varlık mutlaka var. Akıl bizi onun varlığını, Allah'ın varlığı konusunda bize bilgi veriyor. Varlığını bize ispat ediyor. Ve nasıl ki akıl bize Allah'ın varlığını ispatta bu yöntem bize tam manasıyla güven veren, sağlam bir bilgi veriyor ise, keza aynı şekilde Allah Tebaraka Teala'nın isimleri ve sıfatları konusunda da akıl bize bilgi verebilir. Ve güveneceğimiz yollardan birisi budur. Aklın ve karşı asla itimatsızlık edemeyiz. Niçin? Çünkü aklın bilgi verecek bir metot olduğu ve bizatihi kendisinden malum olan, yani akla delil gerekmez. Aklın kendisi delildir. Aklın kendisi aydınlıktır, aydınlatıcıdır, nurdur. Eğer aklın nur oluşunu, aklın bilgi verişini bu inkar edilirse, artık beşerin hiçbir şekilde, hiçbir yolu kalmaması gerekiyor. Hatta vahiy bile itibarını yitirer. Vahyin bile bir bilgi aracı olduğunu, güven veren bir metod olduğunu bu konuda tasdikleyen akıldır. Dolayısıyla biz bir akılla Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmeye çalışacağız. Nitekim bu konuda inceleme yapan, bilgi veren insanlar, bu konuda fikir yoran insanlar kullandıkları birinci metot akıldır. İlk başta bu konuyu akılla irdelemişler ve bir takım sonuçlara varmışlardı. Göreceğiz inşallah. İkinci yöntemdeki vahidir yine, arz edeyim ki vahyin de yine sağlam bir metot olduğu, hem aklın tasdikiyle ve hem de bizatihi Allah Tebaraka, yani bizi yaratan varlığını fark ettiğimiz ve bizi yarattığını kabul ettiğimiz Allah'ın bize ispatıyla vahyin sağlam bir metodu olduğunu, sağlam bir bilgi metodu olduğunu bize ispatlamaktadır. Yani vahiy denilen bir bilgi aracını bize sunan bir peygamber gelir. O vahiy yoluyla bilgileri bize getiriyor. Ve o vahiy yoluna güvenmemiz gerektiğini ve bu konuda bize verilen bilgilerin sağlam olduğunu Allah onaylıyor mucizelerle. Ve aklımız da bunu keşfediyor. Dolayısıyla akıl diyor ki bu mucizeler Allah tarafından kanıttır. Bu vahiy demek ki sağlam bir metottur. Ben de buna teslim oluyorum. O halde bu konuda sana bu vahiy yöntemiyle gelen bilgilere sen de bu konuda itimat edeceğiz. Demek iki tane yol kaldı elimizde Allah'ın isimlerini, sıfatlarını bilmekte. Ama üçüncü sorumuz var idi. Peki bildik ki bu konuda biz bilgi edinebiliriz. Yani aklımızla bilgi edinebiliriz ve vahiyle bilgi edinebiliriz. Bilgimizin ölçüsü ne kadardır? Bu bilgi ne kadar mühim bir bilgidir? Ne kadar değeri var? Bize bu aranda ne kadar bir bilgi verir? Acaba bizi bu konuda tam manasıyla kamil olarak mı bilgilendirir? Yoksa biz ister akılla olsun, ister az edeyim vahiyle olsun, bize gelen bilgi Hak Teala'nın konusunda kamil bilgi değil. Bize gerekli olan ölçüdeki bilgidir. Bir takım bilgi zorunlu olan, yeterli olan, bizim için önem taşıyan, bizi yönlendiren, bize gerekli olan oranda bir bilgidir. Bunun cevabı da budur ki, yani biraz bunu ben açayım. Şöyle açayım. Biz bir şeyi bilerken bir şeyi bazen bütün boyutlarını çözerek biliyoruz. Yani bir şeyi tamamıyla o konudaki bütün inceliklerini, mahiyetini, vasıflarını, varlığını, her şeyini çözüyoruz. Bu şekildeki bilgiye denirler ki tam bilgi, kamil bilgi ve bir şeyin hakikatını tümüyle ortaya çıkaran bilgi. Bilgi böyledir. İkinci bilgi de ki yok, nisbi bilgidir. Bir şey hakkında bir takım bilgilere sahibiz. Bazı şeylerini biliyoruz, bilmediğimiz şeyleri de var. Bu da nisbi bilgi. Yani şimdi sorumuz budur ki, acaba biz Allah hakkında tam bilgi sahibi olabiliyoruz akılla veya hatta vahiyle, yoksa nisbi bir bilgi sahibi oluyoruz? Cevap, bu da nisbi bilgi sahibi olur. Bize gerekli olan miktarda bir bilgi sahibi olduğudur. bizim aslında ister akılla olsun, ister vahiyle olsun, Allah Tebareke ve Teala'nın hakkında kamil bilgiye ulaşma imkanımız yoktur. Niçin yoktur? İlk önce akıl konusunu ben arz edeyim. Dedik ki kamil bilgi budur ki bir şeyin bütün boyutlarını keşfedesin. Onda artık gizli kalan bir boyut olmuyor. Onda bilinmeyen bir nükte kalmıyor. Onun içi ve dışı, bütün vasfı, bütün özelliği, bütün mahiyeti, bütün yapısı hepsi açığa çıkmış ola. Yani bu bilgi o öyle bir bilgiydi ki yani biz o şeyi bütünüyle çözmüş oluyoruz. Onu kuşatmış oluyoruz her boyutuyla. İlimle kuşatmış oluyoruz. Beşerin, insanın, insan olmasın her şey. Yaratılanın Allah Tebarek ve Teala'yı bilimle kuşatması mümkün değil. Niye? Çünkü kendisi sınırlı bir varlıktır. Mahdut bir varlıktır. Varlığı zayıf bir varlıktır. Onu yaratan ise sonsuz bir varlıktır. Sınırı olmayan bir varlıktır. Ve yani mümkün değil sınırlı bir varlık, sınırsız bir varlığı her şeyini kuşatabilsin. Mümkün değil. Velize Allah Tebareke Teala da buyuruyor. Buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de لَا يُحِتُونَ بِشَيْءٍ لَا يُحِتُونَهُ بِهِ عِلْمًا. Allah'ı ilimle kuşatamazsınız. İki ayette bu geçiyor. Birisi Taha Suresinin 11. ayeti. Diğeri de Bakara Suresinin 256. ayeti. Yani Ayetel Kursi'de. Bir Ayetel Kursi'de Hak Teala bu cümleyi vurgulamıştır. Bir de Taha Suresi'nde. Allah buyuruyor ki la yuhituna bihi ilme, Allah'ı ilimle kuşatamazsınız. Çünkü siz sınırlısınız. Sizin zamanınız var, mekanınız var, varlığınızın darlığı var, bir yerde bitişiniz var. O ki zaman, mekan, bitme, sınırlanma söz konusu değil. Nasıl siz onu kuşatabilirsiniz? Mümkün değil. Dolayısıyla onun konusunda yani tam bilgi edinmeyi bu bir kere kenara bırak. Ne akılla bunu edinebilirsiniz ne de ki vahiyle sizin kapasiteniz var. Böyle bir şeyi alabilirsiniz. Bu mümkün değil sizler için. O halde demek ki tam bilgi olmaz. Tam bilgiyi biz neyle edineceydik? Akılla. Akıl ki sadece arz edeyimse his ki kenara gitmiş. His ki hiçbir şekilde Allah konusunda ne az ne çok hiçbir bilgi veremez his. Ne azını verebilir ne de ki çokunu. Çünkü hiç his hiçbir şekilde Allah'la karşılaşmıyor ki. His Allah'la karşılaşması mümkün değil ki onun o konuda azdan veya çoktan bir bilgi versin. His kendi karşılaştığı, kendi alanına girdiği şeyde bilgi verebiliyor. Kalmıştı akıl. Akıldaki dedik ki Allah konusunda bize bilgi veriyor. Yani onun varlığını fark ediyor. Bir şekilde onun bir takım özelliklerini de keşfediyor. Ama o da yine dar bir varlıktır. Aklın alanı sadece yine bu alem içerisinde dönebiliyor. Yani akıl alemden olan, alemin bir parçasıdır. Alemden olan bir varlığı kuşatabilir. O halde demek ki akıl da ve bu konuda bize tam bilgi veremez. Vahiy de kimi algılayacak? Vahiy de gene bizim aklımız algılayacak. Araç zayıf olunca gelen vahiy de nedir? Mutlaka sınırlı olacak ona. Bir şekilde, hiçbir şekilde ne vahiy yoluyla ve ne de ki arz edeyim ki akıl yoluyla onun hakikatini tamamıyla bilmemiz bir kere kenara bırakalız. Bu mümkün değil. Peki ama ne kadar bir bilgi edineceğiz? Bizim o konudaki bilgi arz edeyim ki bize lazım olan, bize yön veren, gerekli olan o anlamdaki bilgidir. Bu arz edeyim ki Allah Tebareke ve Teala hakkında tam bilgi edinme imkanımız olmadığından dolayı hem peygamber hem de Ehl-i Beyt imamları Allah konusunda tam bilgi edinme hevesine düşmememizi uyarmışlardı. Buyurmuşlar ki eğer böyle bir şeye kalkarsanızsa şaşkınlıktan başka bir şey elimize gelmez. Çünkü o bu alemin içerisinde, akıl dedik ki alemin içerisinde olan, aklın sadece çıkabileceği yer, alemi emir denilen melekler alemine kadar çıkabiliyor. Ufuku oraya kadardır. Ondan öteye geçemez. Histeki maddeden öteye geçemiyor. Allah Teala da ne his boyutundadır, ne de ki bu alemin yani melekler boyutundaki bir varlıktır. Dolayısıyla onu da akıl da onu algılayamaz. Velhâsıl peygamber buyurmuş ki اِنَّ اللّٰهَ اِحْتَجَبَ عَنِ الْعَقْلِ كَمَا اِحْتَجَبَ عَنِ الْاَبْصَارِ Allah gizlenmiştir akıldan, gözlerden ve hislerden gizlendiği gibi. Yani akıl olabilmez ki Allah'la temas kursun o anlamda, yani ki o kuşatabilsin. Ve neza diyor ki وَاِنَّ الْمَلَأَ الْاَعْلَى يَتْلُبُونَهُ كَمَا تَتْلُبُونَهُ اَنْتُمْ O yüce alemde olanlar, yani melek alemi. Nasıl ki siz Allah Teala hakkında bilgi edinmeye çalışıyorsunuz azdan çoktan. Onu arıyorsunuz, ona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama kendinizde öyle bir donanım bulmuyorsunuz ki onu analiz edip çözebilirsiniz bütünüyle. O meleği alem elada, yüce alemde olan melekler alemi de aynen sizler gibi. Onlar Hak Teala'yı bilmeye çalışıyorlar kendi imkanları dahilinde. Onlar da arıyorlar. Allah onlardan da muhteciptir. Onlardan, onlara karşı da gizlidir. Onlar da Allah'ı kuşatma imkanına sahip değiller. Yine bu yüzden ki buyurmuş ki Allah konusunda tefekkeru fi halqi fil halq ve la tefekkeru fil halik. Akılla mehlubu çözmeye çalışın. Allah'ı çözmeye çalışmayın. Fe innekum la takdiruna kadre. Siz Allah'ın asla akılla ölçüsünü ve Allah'ı ölçemezsiniz. İmam-ı Sadık aleyhisselam da yine buyurmuş ki İyyâkum mettefekkûr fillâh. Sakının Allah konusunda fikirle onu çözmeye kalkmayın. Fe innet tefekkure fillâh la yazidu illâ tîhâ. Allah'ı fikirle analiz etmeye kalkmak, çözmek, onu anlamak insana şaşkınlıktan başka bir şey getirmez. La tudrikuhul ebsâr. Hisler de onu idrak etmez ve Allah bir ölçüyle ölçülmez. Ve demek ki bizim bu konuda yine başka buyruklar da var, bu kadarıyla yetiniyorum. Demek ki bizim Allah Tebaraka ve Teala'nın isim ve sıfatlarını yani tam manasıyla bilmemiz akılla da mümkün değil, vahiyle de. Ama hiç mi bilgi yok, vardı bir bilgi edinme imkanımız var. O bilgi edinme imkan ve oranı ölçüsü nedir? Bu ölçüyü arz edeyim ki İmam Ali aleyhisselam bir gerekli olan bilgi diye tanımlamıştır. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuş. Lem yutli'ul ugule ala tahdidi sifati. Akıllara onun sıfatını sınırlamayı, çizmeyi, sıfatına ölçü vermeyi imkanını vermemiş ama akılları ve lem yahcubha akılları engellememiş en vacibi marifeti, vacip olan, zorunlu olan marifetinden de engellememiştir. Yine İmam Sadık aleyhisselam buyuruyor ki o vacip olan marifeti arz edeceğim şimdi. Buyur ki innel agre agle ya'riful halik. İşte burada buyuruyor. Vacip olan marifet budur. اِنَّ الْاَقْلَى يَعْرِفُ الْخَالِقَ مِنْ جَهَةٍ تُوْجِبُ عَلَيْهِ الْاِقْرَارِ Akıl bunu anlayabiliyor. Bir, ki onu yaratan bir halik olduğunu fark eder ve onun varlığını ikrar eder. Akıl bu kadar anlıyor. وَلَا يَعْرِفُهُ بِمَا يُوْجِبُ لَهُ الْاِحَاتِ بِسَفَةِ Akıl bu kadarını anlayamaz ki onun sıfatına kuşatıp ve sınır çizecek şekilde onu anlayamaz. Diyor ki İmam Sadık Aleyhisselam, eğer Allah'a ikrar edecek ölçüde varlığını kabullenecek ölçüde akıl bize bilgi veriyorsa, ötesini vermiyorsa ve biz akılla onu anlamamız mümkün değilse, neden bizi marifetle mükellef kılmış öyleyse? Cevabını kendisi buyuruyor. Diyor ki اِنَّمَا كَلَّفَ الْعِبَادَ مِنْ ذَٰلِكَ مَا فِي طَاقَتِهِمْ Allah Tebareke Teala marifetten onlara mümkün olanını farz kılmıştır. Mümkün olan nedir? Güçleri yettiği oran nedir? اَنْ يَبْلُغُوهُ Bir ona ulaşsınlar. وَاَنْ يُوْقِنُ بِهِ Varlığına yakın etsinler. وَاَنْ يَقِفُ عِنْدَ اَمْرِهِ وَنَحْيِهِ Ve onun emirlerini ve nahilerini fark edip itaat etmeleri oranında bir bilgi edinme imkanları ona vermiş. Ama Allah Teala asla kullara onun sıfatını çözmek, onu analiz edip ihate etmek görevi vermemiştir. Dolayısıyla bu durumda o gerekli olan bilgi ne oldu? Gerekli olan bilgi şu oldu. Bir, Allah'ın varlığını bilelim. İki, Allah'a kulluk etmemizi gerekli kılacak oranda ona bilgi edinelim. Yani bizi ona kulluğa itecek oranda bir bilgi. Bu kadar bilgiyi arz edeyim ki Allah Tebareke ve Teala bize tanımıştır. Aklımıza biz müracaat ettiğimizde aklımız bize Allah hakkında üç bilgi sunuyor. Birinci bilgi, onun varlığını fark ettiriyor. Mesela diyelim ki akıl şöyle analiz ettik. Zaten Allah'ın ispat metotlarında da bunu analiz ettik. Mehlukatın muhtaç oluşundan yola çıkarak, varlığının bağımlı olduğundan yola çıkarak fark ettik ki bu mehlukatı mutlaka yaratan müstakil bir varlık olmalıdır. Çünkü gördük mahlukat hepsi boştur, içerisi boştur. Ama öte taraftan gördük bunların içerisi varlıkla dolmuştur. Bu içerisi boş, varlıktan boş olup da sonra varlıkla dolmalarını görmekten yola çıkarak fark ettik ki onu dolduran bir varlık var. Varlığını fark ettik. İkinci bir bilgiyle yine akıl bize sundu Allah hakkında. O da budur ki, dedi ki, o ki biz diyoruz, o bize varlığı veriyor, o bizim gibi olamaz. Çünkü eğer o da bizim gibi olursa, bizim sınırımızda, bizim haddimizde olursa, o da aynen bizim sorunumuzla karşı karşıya kalıyoruz. İkinci özellik Allah hakkında fark etti akıl. O bizim gibi değil. Yani o varlıktan boş değil. Varlık onun kendisine aittir. Üçüncü özelliği de yine fark etti. Dedi ki, varlık onun kendisine ait olabilmesi için o bütünüyle kemal olarak, yani kemal namına, gerçeklik namına, hakkat namına ne var ise onun bizatihi kendisinde olmalıdır. Yani hiçbir yerde boşluğu olmamalıdır. Bütünüyle kemalla dolu olmalıdır. Kemaldan boşluğu olmamalıdır. Çünkü eğer kemaldan boşluğu olur olmaz bizim haddimize düşür. Biz niye bizim diyoruz ki o bizi yaratacaktır? Yaratan gerekiyor. Biz kendimizdeki gördüğümüz boşluktan dolayı. Varlık boşluğunu görüyoruz diyoruz varlık veren lazım. Kemal boşluğunu görüyoruz diyoruz kemal boşluğunu veren lazım. Akıl bu analizi yaparak dedi ki, bizi mutlaka var eden, varlıktan boş olmayan ve kemaldan boş olmayan birisi var. O zaman demek ki onun bütün kemal sahibi olduğunu da akıl fark etti. Bu kadar bir bilgi verdi. Bu kadar bilgi de vacip olan bilgidir. Bu bilgiden sonra biz madem ki onu fark ettik, o varlığından müstakildir. Varlığında boşluğu yok. Kemalında boşluğu yok. Ve bizdeki varlık ve kemal ondandır. Buradan akıl hemen dedi ki öyleyse ona kulluk gerekiyor. Yani kullukta gerekli olan miktar buydu. Bizi akıl bizi itti neye? Ona kul olmaya. Dedi sen varlıktan boşsun, varlıktan dolan olan karşısında boyun eğmelisin. Sen kemaldan boşsun, kemaldan dolu olan karşısında boyun eğmelisin. Bizi ibadete götürdü. Vacip olan marifet de bu. İmam Ali Aleyhisselam dedi ki, ama biz onun kemalının özellikleri nelerdir, onun kemalının nedir yani o, ondaki hayat nedir, ondaki ilim nedir, ondaki kudret nedir, bunun sınırı nedir, nedir bu, nedir diye bu alana bizi giremiyoruz. Fark ediyoruz ki o, üç şey dedim, o var, büsbütün kemaldır ve asla bizim sorunumuz onda yok. Bizde olan müşkül onda yok. Bu kadar. Bu kadar da vacip marifettir. Bu kadar marifeti hem akıl bize veriyor ve hem de arz edeyim ki vahiy bize veriyor. O halde demek ki biz bu iki yoldan Allah'ın vasıflarını inceleyeceğiz. Bir akılla, bir de vahiy yoluyla. Akılla inceleyeceğiz çünkü akıl dediğim gibi bu üç alanı bize açıyor. Vahiyle inceleyeceğiz çünkü vahiy de bize aynı üç alanda bilgi veriyor. Her üç alanda da bize gerekli olan bilgiyi veriyor. Şimdi bunu bildikten sonra gelelim Hak Teala'nın sıfatlarına bir akılla yine yaklaşmaya başlayalım. Allah Tebaraka Teala da dedi ki akıl dedi ki bizde olan eksiklikler onda olmamalı, kemal boşluğu da olmamalıdır. Peki Allah'ın sıfatlarını bize ey akıllı tanıtır mısın diye sorduğumuzda burada İslam bilginleri, akaid alimleri bize yol önümüze şu yolu koymuşlar. Akıl analizi olarak. Demişler ki sıfat, Allah'ın sıfatlarını biz iki kategoride inceleyebiliriz. Bir, Allah'ta olması gereken vasıflar, bir de olmaması gereken vasıflar. Niçin böyle? Çünkü arz edeyim ki vasıflar iki çeşittir. Bir, kemal sayılan vasıflardır. Yani bir takım vasıflar var ki o vasıfı, o sıfatı verdiğimiz, vasıflandırdığımız o şeye kemal oluyor. Onu güzelle, ona bir yücelik veriyor. Onu üstün kılıyor. Bir üstün kılan, kemal olan vasıflar var. Bazı vasıflar var ki kemallık kazandırıyor sahibine. Bazı vasıflar var ki sahibine az edeyim kemal değil, kusur sayılıyor. Mesela diyelim ki biz henüz Hak Teala'ya mesela sıfatlarına gelmeden önce bir vasıfları kendimiz gözden geçirelim. İlim vasfı kemaldır. Yani biz neye mesela alimdir, ilim vasfı var dediğimizde o onun için bir kemal sayılıyor. Ama cahillik vasfı nedir? Kemal değil, bir kusurdur. Demek ki bir ilim var, kemal sayılıyor. Bir cahillik var ve ayıp sayılıyor. Vasıf olduğu şeye kusur ortaya koymuş oluyor. Arz edeyim ki keza mesela diyelim kudret bir kemaldır. Ama arz edeyim ki acizlik bir ayıptır, kusurdur. Şimdi biz Allah Tebarek ve Teala'nın sıfatlarını değerlendirirken ulema Allah'ın sıfatını sıfat-ı sübutiyye bir de sıfat-ı selbiyye diye iki kısma ayırmışlardır. Demişler ki Allah Tebarek ve Teala'da sadece o sıfatlar ki Allah Tebarek ve Teala'da olan kemali bize anlatır. Onlara sıfat-ı sübutiyye diyoruz. Mesela ilim, kudret, hayat, az edeyim ki görmek, duymak, irade, ki bunlar bir kemaldır. Biz eğer mesela Allah'taki bu bizim aklımız keşfediyor, diyor ki Allah Tebareke ve Teala mutlaka bu kemallardan, hani demin dedik ya, çünkü onun varlığını keşfederken akıl dedi ki olamaz ki o kemal, bir kemala karşı eksikliği olsun. Kemaldan yoksun olamaz. O halde demek ki aklımız keşfediyor ki onda mutlaka ilim var, mutlaka kudret var, mutlaka hayat var, mutlaka görmek vardır, mutlaka duymak vardır. Çünkü bunların her birisinin olmayışı onu arz edeyim ki şeyden, özelliğin, yani o eğer alırsak artık o, onu inkar etmemiz lazım. O var, bizim varlığı analiz ettiğimizde bu analizimiz bizi götürüyor, diyor ki mutlaka bizi yaratan birisi öyle bir varlıktır ki onda hiçbir kemal eksikliği olamaz. Bir kemalın olmayışı onu, yani o zaman yaratıcı olmak boyutunu ondan alır. Eğer bir kemali yoktur desen onda, onu mahluk, yani yaratılmışlar seviyesine getiririz. Zaten biz niye diyoruz ki o var? Çünkü biz kendimize baktığımızda görüyoruz ki bizde bir takım yokluklar var diye, sonra o yoklukların yeri doğurur diye diyoruz ki madem ki yokluk vardı, sonra meydana getirdi, onu meydana getiren bir şey olmalıdır. Zaten biz yokluktan yola çıkarak onu keşfettik. Eğer onda yokluk olursa o artık bizim haddimize düşer. O da gerek başkasından medet ummalıdır. Her şeye varlık veren, her şeye kemal veren, asla kemalında ve varlığında ve kemalında bir boşluğu, yokluğu olamaz. O da, bu yüzden diyorlar ki Allah Tebareke ve Teala'da bir kemalın, bir hakikatin olduğunu beyan eden vasıflara sıfat-ı sübutiye, yani müsbet anlam ifade ediyor. Müsbet anlam ifade ediyor. Buna sıfat-ı sübutiye denilir. Biraz sıfat-ı sübutiye. Aynı zamanda buna sıfat-ı cemaliye de denilir. Cemal, yani güzellik. Niye? Bu kemal sıfatları o sahibini, sahibinde bir gerçekliği ifade ettiği gibi aynı zamanda sahibinin güzelliğini de ifade ediyor. Yani onu güzelleştiriyor da. Dolayısıyla bu sıfatlara, sahibine bir gerçekliği atfettiğinden dolayı subutiye ismi verilmiş. Ona bir güzellik verildiğinden dolayı sıfatı cemaliye ismi verilmiş. Allah Tebareke Teala'nın kemalını belirten sıfatlarına, Allah'taki gerçekliği, bir hakikati, bir kemali beyan etmesi açısından, müsbet anlama açısından, taşıması açısından sıfat-ı subutiye, Allah Tebareke Teala'ya güzellik verdiğinden sıfat-ı cemaliye ismi verilmiş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu Allah Tebareke Teala zül celal ve ikram diye tanıtılmış. İkram yani Allah'ta olmaz, Allah'ı mükrem kılan, güzellik veren sıfatlar, yani kemal sıfatları. Gelelim o sıfatı ki az edeyim ki nakıslık, eksiklik beyan eden sıfatlara. Eksiklik beyan eden sıfatlar Allah'ta olabilir mi? Aklımız diyor ki eğer bir zaten bizim akıl bizi buradan yola çıktı. Eksiklikten yola çıkarak onun varlığını fark etti. O zaman diyor ki onda eksiklik olmamalıdır. Bizde acizlik var diyoruz, o bizi yaratmıştır. Bizde cahillik var diyoruz, ilim vermiştir. Bizde hayat yoktu diyoruz, hayat vermiştir. Bizde güç yoktu diyoruz, o güç vermiştir. O zaman Allah Tebareke ve Teala'yı nakislik, eksiklik ifade eden hiçbir vasıfla, yani olumsuz mana ifade eden hiçbir vasıfla Allah vasıflanamaz. vasıflanması mümkün. Akıl diyor vasıflanamaz. O zaman sıfatı bu olumsuz manalara sıfatı selbi de deniliyor. Sıfatı subuti, müsbet anlam. Sıfatı selbi yani olumsuz, eksiklik, kusur, acizlik, ihtiyaç anlamını ifade eden sıfatlara da, yokluk ifade eden sıfatlara da sıfatı selbi deniliyor. Menfi anlam taşıyor. Menfi anlam taşıyan hiçbir sıfat Allah'ta olamaz. Allah'ın sıfatlı selbiyesi yani menfi anlam taşıyan sıfatların Allah'tan nefyedilmesi yani yoklanması anlamına geliyor. Allah'ın sıfatı selbiyesi yani ne? Yani biz kendimizdeki olan özellikleri Allah'tan nefyetmemiz anlamına geliyor. Bizde acizlik var diyoruz Allah aciz değil. Bizde cahillik var diyoruz Allah cahil değil. Bizde güçsüzlük var diyoruz Allah güçsüz değil. Bizde ihtiyaç var diyoruz Allah ihtiyaç sahibi değil. Acizliği ifade eden, kusuru ifade eden, ihtiyacı gerektiren her vasıf Allah'tan nefyedilmesi gerekiyor. Bu vasıflardan birisi mesela diyelim acizliği ifade eden, kusuru ifade eden sıfatlardan birisi de cisimdir. Cisim, yani cisme sahip olmak. Cisme sahip olmak bir kemal sıfatı değil. Niye? Çünkü bu cisim her ne kadar bir yönüyle bir müsbet manası var. Ama menfi manada kendisinde barındırıyor. Cisim ne demektir? Yani cisim olan bir varlık, varlığı dar anlamına geliyor. Dardır varlığı, varlığı biten. Her cismin varlığı bitiyor. Her cisim ihtiyacı var mekana. Her cisim onu oluşturan parçaya ihtiyacı var. Dolayısıyla her vasıf ki bir şekilde kusur manası, eksiklik manası içerisinde barındırıyor, onu Allah'tan biz ne yapıyoruz? Nefyediyoruz. Allah'ın sıfatı selbiyesi yanına, yani olumsuz manaları Allah'tan reddetmek, Allah'tan onların olmadığını ifade etmektir. Dolayısıyla Allah'ın sıfatını ikiye böldüler. Bir, sıfatı subutiyye, Allah'taki kemalları beyan eden sıfatlar. Onları asacağız. Bir de sıfatı selbiyye, yani Allah'ta olmaması gereken sıfatlar. Allah'ta olmaması gereken sıfatlar hangilerdir? Dedik ki her sıfat ya bütünüyle olumsuz mana ifade ediyor, cahillik gibi. Ya eğer bir müsbet manada taşısa eksiklikle beraber müsbet mana taşıyır, cisimlik gibi. Cisim müsbet manası var. Yani bir varlığı ifade ediyor. Ama nasıl bir varlığı ifade ediyor? Kusurlu bir varlığı ifade ediyor. Muhtaç olan bir varlığı ifade ediyor. Zaten bizi Allah'ın varlığına götüren neydi dedik? İhtiyacıydı. Demek ki orada ihtiyacı olmamalıdır. Buradan anlıyoruz ki Allah'ta cisim olamaz. Allah cisim olamaz. Mesela diyelim ki bileşimlik, parçası olmak. Parçası olmak bir vasıftır. Müsbet manası var. Parça, iki parçadan meydana gelmek. Müsbet ve menfiden meydana gelmek. Müsbet bir manadır. Ama nasıl bir müsbet manadır? Arz edeyim ki kusuru da, ihtiyacı da, darlığı da, eksikliği de beraberinde taşıyan bir manadır. Eğer biz desek bir şey mürekkeptir, bileşimdir, hemen orada bir anlıyoruz ki bir ihtiyaç da var. Neye ihtiyaç var? Her bileşimin parçasına ihtiyacı var. Her ihtiyacı olan da elini açır diğerine. Oysa ki bizim aklımız ispat etti dedi ki Allah Tebarek ve Teala gerek bütün ihtiyaçları telbiye edendir. Bütün ihtiyaçları karşılayandır. Kendisinde hiçbir ihtiyaç olmamalıdır. Buradan hemen anlıyoruz ki Allah mürekkep değil. Allah'ta parça olamaz, bileşim olamaz. Demek ki arz edeyim ki şöyle oldu. Allah'ın sıfatlarını ulema iki kısımda ayırmışlar, değerlendirmişler. Bir sıfatı subutiyye, ve o sıfatlara aynı zamanda sıfatı cemal da demişler. Yani Allah'ta olan kemalları ifade eden ve Allah'a güzellik veren ve Allah'ın övülmesini sağlayan elhamdülillah denirten sıfatlar. Bir takım sıfatlar da var ki biz onları fark ediyoruz. Onlar eksikliği, kusuru ifade ediyor. Eksikliği, kusuru ifade eden hiçbir vasıf aklımız diyor Allah'ta olamaz. Onları biz Allah'tan tenzih ediyoruz. Diyoruz Allah değil, Allah cisim değil, Allah mürekkep değil, Allah'ın zamanı yok, Allah'ın mekanı yok, Allah'ta acizlik yok. Ha? Bunları yok yok diye şey ediyoruz. Arz edeyim ki bunlar da sıfat-ı selbiyyedir. Sıfat Allah'ın sıfat-ı selbiyyesi aslında Allah'tan nefy edilen, Allah'tan olmadığını ifade eden sıfatlar. Mahlukatta sıfat-ı selbiyye olabilir. Mahlukatta sıfat-ı selbiyye müsbet anlamı ifade eder. Biz buna diyoruz cisim. Cisim bir sıfat-ı selbiyyedir aynı zamanda. Yani mahlukata biz sıfat-ı selbiyyeyi müsbet anlamda ifade edebiliriz. Acizdir, cahildir, arz edeyim muhtaçtır diyoruz. Müsbet olarak anlam ifade ediyoruz. Müsbet olarak ifade yani atfedebiliyoruz mahlukatta. Ama Allah Tebarek ve Teala'da hiçbir eksiklik ifade eden sıfatı Allah'a müsbet anlamda atfedemeyiz. Bütün Allah'ın az edeyim ki selbi sıfatları Allah'tan nefy edilen sıfatlardır. Gerçekten biz bütün ruku ve secdelerimizde Allah Tebarek ve Teala'yı hem sıfat-ı sübutiye sıfatıyla anıyoruz hem de sıfat-ı selbiyesini orada zikrediyoruz. Subhanallah derken diyoruz ya sen ya Rabbi bu sıfatlardan münezzehsin. Yani kusurlu sıfatlardan. Subhane Rabbiyel azim, azim olan Rabbim münezzehtir. Yoktur onda. Ne yoktur? Bu kusurlu sıfatlar. Ve bihamdi. Aynı zamanda övülendir. Yani ne? Yani kemal sıfatları var. Her rukuda Allah'a kemal sıfatlar, hem ruku secdede, her ruku ve secdemizde Allah'a kemal sıfatlarını ispat ediyoruz. Diyoruz ki onda bütün kemaldir ve hem de aynı zamanda ondan kusurlu sıfatları reddediyoruz. Allah Tebarek ve Teala'nın sıfat-ı selbiyesine aynı zamanda sıfat-ı celaliye denilir. Celaliye ne? Yani yücedir. Yani Allah yücedir ki bu vasıfları taşısın. Allah bundan yücedir. Zul celal diyoruz. Yani celallık sahibidir. Yani Allah'a atfedilmesi imkansızdır. Allah bundan yücedir ki bu vasıflar Allah'a atfedilsin. Dolayısıyla sıfat-ı selbiyye Allah'ta bir mani, bir ismi sıfat-ı selbiyye yani reddedilen yani menfilenen bir de celaliye yani Allah'ı yüce bilip o vasıflardan yüce bilinen sıfatlar. Bu Allah'ın selbi sıfatları. Bu konuda sözümü tamamlıyorum. Neticeye gidiyorum, tamamlıyorum. Bize Ehl-i Beyt aleyhisselam ölçü olarak şunu demişler. Demişler ki, ey insan, siz Allah'ın zaten varlığını kendinizden yola çıkarak gittiniz. Siz kendinizde neyi buldunuz? Yokluğu buldunuz ve varlığı buldunuz. Yoklukla beraber olan varlığı buldunuz. Dediniz ki bu yoklukla beraber olan varlığı mutlaka yokluğu olmayan bir varlık vermişti. Buradan yola çıkarak gittiniz. O zaman siz bakınız size yakışan, sizde olan her ne var ise size ne layık ise onu Allah, onu bilin ki sizde olan şeyler Allah'ta yoktur. Siz hangi vasıflarla kendinizi vasfetseniz, hangi özellikleri kendinize verseniz, size yakışan şekildeki Allah'tan, o Allah'ın selbi sıfatıdır. Size yakışan vasıflar Allah'ın selbi sıfatıdır. Allah yücedir ki mahlukatta yakışan sıfatlarla vasıflansın. Bu Allah'ın selbi sıfatıdır. Peki bize yakışan nedir? Ya biz aynı zamanda alem de diyoruz akıl kendimize. Allah yani alim demeyelim mi? Biz kendimize bazen kadir diyoruz. Güçlü diyoruz. Allah'a güçlü demeyelim mi yani? Ha. Diyor bakınız sizde alimlik, sizdeki güç her zaman aynen cisim gibi müsbet ve menfi anlamı beraber taşıyor. Alimlik mutlak değil sizde. İnsan alimun dediğimizde yani insanın ilmi o ilimdir ki ya hisnen ya akıldan meydana gelen ilimdir. Biz insana alim derken mutlak anlamda alim demiyoruz. Ne diyoruz? O ilim ki dar anlamında. Bu Allah'ta yoktur. İnsanın bu ilmi ki insanın o ilmi ki hislerden ve akıldan elde edilen ilim Allah'ta yoktur. Peki Allah'taki ilim nedir? İlmin kendisidir. O ilimdir ki, o ilim ne akılla elde edilmiştir ne de ki hisle elde edilmiştir. Nitekim bizdeki varlık da Allah'ta yoktur. İnsan vardır diyoruz. Ama insanın varlığı nedir? Anadan babadan olan varlık mesela. Maddeden olan varlık. Bu Allah'a affedilemez. Peki bizdeki varlık, varlığın kendisi değil. Maddeden olan varlıktır. Anne babadan olan varlıktır. Ve birçok şeye bağımlı olan varlıktır. O zaman Allah vardır derken insan ve insan türü, yani bütün mahlukatlardaki varlıktan farklı bir anlam ifade ediyoruz. Hangi anlam? Varlığın kendisi. O varlık Allah'a atfedilir ki ne maddedendir, ne annedendir, ne babadandır, ne hiçbir şeyden. Belki kendinden, varlığın kendisi. Ben ise arz edeyim ki Ehl-i Beyt aleyhisselam bu ölçüyü vermişler bizim elimize. Demişler ki siz bunu, ben o Ehl-i Beyt aleyhisselamın hadislerinden de birkaç tanesini arz edip sözümü bitiriyorum. Buyuruyor ki bakınız, tevhid, Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak bu ki la tucevvize ala rabbike ma caze aleyke. Mikyas bu. Mahlubu koy bir kenara, Allah mahluka, mahluk olması açısından uygun olan, caiz olan hiçbir şey Allah'ta yoktur. Mahluktaki olan her şeyler Allah'ın selbi sıfatıdır. Keza mesela diyelim ki buyurmuşlar ki فَكُلُّ مَا فِي الْخَلْقِ لَا يُجَدْ بِي خَالَقِهِ. Mahlukatta olan hiçbir özellik, mahlukata mahluk olma açısından olan hiçbir şey Allah'ta yoktur. Çünkü öyle olursa o zaman da mahluk olur. وَكُلُّ مَا يَمْكُنُ فِي يَمْتَنِ وَفِسَانِ. Mahluka mümkün olan şey Allah'a mümkün. İmam Ali Aleyhisselam da yine bu anlamda sözler var. Daha sizi çok gördüm diye şey etmiyorum. Sadece bir hadisle sözümü bitiriyorum. Diyor ki İmam Ali Aleyhisselam haddel eşya kulliha inde halgihi iyyaha ibaneten leha min şibhi. Mahlukatta ki mahlukata ait olan sınırdır. Sınırı olmayan hiçbir varlık yoktur. Bu sınırla, bu sınırdan dolayı biz de onu fark etmişiz. Dolayısıyla mahlukattaki vasıf sınır vasfıdır. Allah Tebareke ve Teala'da o sınırlılık yoktur. Böylece biz Allah'ın kemalı, yani Allah'taki kemallar sınırsızlık anlamındadır. Eğer öyle olmasına kemal olamaz ve mahlukatta olan her şey mutlaka bir sınırlı, bir çerçeve, bir zaman, mekan, az edeyim ki had, süre, bilahare her şeyde bir sınır söz konusudur. Dolayısıyla Allah'tan nefy ediyoruz. Allah'ın selbi sıfatı olur. Mahlukata layık olan Allah'ın nedir? Selbi sıfatıdır. Yani Allah'tan reddedilmesi gereken sıfatıdır. Ve mahlukatta mahluk olması açısından olmayan Allah'ın kemal sıfatıdır. Ve inşallah bu sıfat-ı sübutiyyeyi ve sıfat-ı selbiyeyi bir sonraki celsede daha farklı bir şekilde üzerinde duracağız. Bunlar yine ikiye bölünür. Sıfat-ı zatiyye ve sıfat-ı fiiliyye ve inşallah incelememize devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve aleyhi tahir. Sizi yordum biraz. Bu konuda inşallah bağışlayın. Ama şey konulardır yani önemli konulardır. Ayrıcı konulardır. Dolayısıyla biraz üzerinde durmamız lazım. Sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi tahir.